Ayrım 13, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 185, 15. Nedim Ağa'nın Şehnaz'la olan münasebetini duymayan kalmamıştı. Bu arada Topal'ın karısı da duymuş ama kocasının bu işte başrolü oynamış olmasına ihtimal vermemişti. Gene de bir akşam hali sinirli sordu. Nuri, kadının Nuri deyişinden maksadını sezerek sıkıntılı, çok sıkıntılı numarası yaparak bakmadan, efendim dedi. Her zaman ne var söyle diyen adamın bugün efendim deyişi çok hoşuna gitmişti. O da en tatlı sesiyle kızdırmamaya gayret ederek sordu. Bu Nedim Ağa deli mi oldu? Tamam, anlıyordu işi. Kadının da kulağını çalınmıştı bir şeyler. Ne delisi yani? Kantarcının karısıyla alakası mı varmış? Kesti attı, bilmiyorum. Yatak odasına geçti, ceketini pantolonunu çıkardı. Beyaz patiska geceliğini giyinirken karısı kapıya dayanmış ona bakıyordu. Bir ara gene eşelemek istedi. Herkesler diyor ki bu işte Nuri Bey'in de parmağı var diyor. Bilmem ki nasıl olur. İspirto gibi parladı. Belli ki var, ne demek istiyorsun? Hiç böyle konuşmak istemediği halde ağzından çıkıvermişti. Kadın bir anda deliye dönerek yani aralarını sen mi yaptın deyince Topal adeta şahlanarak kadının üstüne atıldı. Bir tokat, bir tekme daha, bir tekme. Kart karı, seni bana sayıyla mı verdiler? Ulan şu kenef suratına bak. Sen de kendini adamdan, kadından mı sayıyorsun? Boş ol. 3'ten 9'a boş ol. Hadi. Kaç vakittir tasarlayıp durduğu şeyi bir anda, hiç beklenmedik zamanda gerçekleştirivermişti. Daha doğrusu bu iş kendiliğinden, yağdan kıl çeker gibi oluvermişti. Zaten aralarında resmi nikah da olmadığından, kadın artık onun namahremiydi. Dinine, din gereklerine sıkı sıkıya bağlı kadın, Topal'ın korktuğu gibi ulurcasını ağlamadan, hatta alabildiğine kabadayı yuvarlandığı yerden kalkmış, Topal'a nefretle bakarak, âlâ demişti. Senin gibi bir deyyusa karılık etmektense defolup gitmek daha doğru. Artık namahremiydi ya, hiç vakit geçirmeden öbür odadan başörtüsünü alıp başına sarmış, giyinmiş, komşuya geçmişti. Topal bütün bunları önce şaşkınlıkla baka kalmış, sonra da aklı başına gelerek sevinmişti. Demek artık karısı filan da yoktu. Bekardı ha? Bundan böyle aklını başına toplar, ikinci evlenmesini hesaba kitaba dayarsa, zenginliğin yoluna zaten girdiğine göre bu yolda adam akıllı ilerlemiş olurdu. Aklından Şehnaz geçti. Az önce karısının sırtıyla dayandığı kapıya o da aynı şekilde dayandı. Şehnaz, evet. Neden olmasın? Nedim Ağa'ya gelince yarın karısı çocukları da duyacaklardı. Kim bilir, belki de onlar da üstüne gelip deyyus, pezevenk, kocamı, babamızı elimizden mi almak istiyorsun diye bağıracaklardı. Korktu birden. Nedim Ağa'nın iki oğlu vardı. Biri henüz ortaokul öğrencisi ama öteki yetişmiş. İş kavgaya kalsa iki oğlun ikisini de haklardı tek başına ya. Olmazdı tabii. Ardiye'deki dükkana gelip hatta analarını da alıp mahalleye karşı bas bas bağırarak deyyus, pezemekliğini yaymaya kalkarlar mıydı acaba? Nedim Ağa'nın karısını düşündü. Bir ya da iki sefer şöyle bir görmüştü. Az önce eski deyimde telakı selaseyle boşadığı karısından da çirkin, erkek suratlı, kocaman elli, kocaman ayaklı, karı diye koyuna alınmaz bir acayipti. 5 vakit namaz, oruç, iyi kalplilik. Evet ama bir kadın için yeter şeyler miydi bunlar? Aklından gene Şehnaz geçti. Arıyordu onu. Demek seviyordu. Elbette seviyordu. Sevilmeyecek kadın mıydı? Hani Nedim Ağa'nın deli divane olduğu kadar vardı. Bundan böyle konağın pırıl pırıl eşyaları arasına yerleşir, giyinir, kuşanır, boyanır, büsbütün güzelleşirdi. Onu ne diye Nedim eşeğine kaptırsındı. Kadın seviyordu kendisini hazır, kendisi de anlıyordu ki boş değildi. Peki, sofada elleri arkasında dolaşmaya başladı. Şehnaz'la anlaşamaz mıydı acaba? Karımı boşadım, senin için boşadım karımı, bana varır mısın? Karşısında Şehnaz varmış da onu cevaplıyordu sanki. Nasıl varmam şekerim, nasıl varmam? Nedim ne olacak? Canı cehenneme deyusun. İyi ama o olmadan ben henüz hiçbir şeyim. Konağım var, mobilyam da var, altın elmaslarım da. Hepsini al, paraya çevir, kullan canımın içi. Kadının bu tarzda karşılık vermesini istiyordu. Bu tarzda bir karşılık vereceğine de şüphesi yoktu. Ne çıkardı bütün bunlardan? Ele geçecek parayla memleketin büyük bir fabrikatörü, yani büyük ve hatırlı bir tüccarına karşı gelebilir miydi? Sonra vakit çok erkendi. Nedim Ağa'ya da onun Allah'ına karşı gelecekti ama hele Nedim Ağa'dan faydalansın, onun sayesinde 100 binler, milyonlar kazansın, biliyordu yapacağını. Birden karısını hatırladı. Evden çıkıp gitmişti. Nereye? Sakın o öfkeyle Nedim Ağa'nın evine gitmesindi. Kadın Nedim Ağa'nın evine değil, komşuya gitmişti. Karşı komşuya. Gittikçe artan hıçkırıklar içinde komşunun sedirine kapanmış genç komşusuyla gencecik kocasının meraklı bakışları önünde çocuk gibi hıçkırıyordu. Kadın da kocası da anlıyorlardı çok mühim bir şeyler geçirdiğini ama ne? Sakın ölüm falan olmasın. Genç kadın yanına yaklaştı, diz çöktü, sırtını okşayarak teyze dedi. Teyzeciğim nem var, ne oldu akşam akşam? Kadınsa boyuna hıçkırıyor, konuşamıyordu. Konuşsa ne olduğunu söylese de derdine çare olabilirlerse olsalar. Teyzeciğim söyle ne var Allah aşkına? Boyuna hıçkırıyor, hıçkırıyordu. Halbuki kocası gelmişti. Yemeklerini yiyip sinemaya gideceklerdi. Teyzeciğim, canım teyzeciğim ne oldu sana? Kocasına baktı. Canım teyzeciğim dediğime inanma, numaradan demek isteyen bir yüz işaretiyle kocasını hafifçe güldürdü. Ulan ne namussuz, ne komik, ne cıvıl cıvıl kadındı şu karı be. O anda sarılmak, kolları arasında sıkmak, sıkmak. İyi ama nereden gelmişti şu kar karı da be? Sesli sesli yemeği yiyelim de çıkalım dedi. Geç kalacağız. Bu işte topalın karısını harekete geçirdi. Kapandığı sedirden doğrularak bir yere gidecekseniz gidin Allah aşkına dedi. Ben durucu değilim. Benim bundan sonra yerim yurdum yok. Ben sokakta kalmış bir insanım. Ama zarar yok. Bir deyyusa karılık etmektense... Gene hıçkırıklarla sedire kapandı. Karı koca birden işin ciddiliğini anlayarak yemek ve sinemadan caymışlardı. Demek topal boşamıştı karıyı. Yoksa şu Nedim Ağa'ya çöpçatanlık yaptığı için kadının kanına dokunmuş olmasın? Erkek haklısınız dedi. Hiçbir kadın kocasının bu mevkini tahammül edemez, etmemeli de. Şehir çalkalanıyor. Genç kadın kocasına öyle bir baktı ki adam yuttu. Öyle ya, ne diye hemencecik taraf tutuveriyordu? Ya değilse, ya tamamıyla başka bir sebepse? Kadın ağlamasını kesmişti artık. İçini derin derin çektikten sonra sen benim dünya ve ahiret kardeşimsin dedi. Sen tut, el alemin karısını, nikahlı karısını Nedim Ağa'ya peşkeş çek. Erkekliğe sığar mı? Söyleyin sığar mı? Adam karısına baktı. Sığmaz dedi. İnsan bu dünyada her şeyden önce şerefi ve namusu için yaşar. Şeref ve namussa para ile satılmaz. Adam bir bankada memurdu. Gerçekten de böyle düşünür, böyle yaşardı ya. Karısının komşu çocuğuyla zaman zaman alt alta üst üste boğuştuğundan haberi yoktu. Komşunun oğlu ticaret okuluna gidip geliyordu. Genç erisi, yanakları al al. Bir de maskaraydı ki, çokluk evlerinin açık penceresi önünde belden yukarısı çıplak jimnastik yapardı. Yeni taşınmışlardı bu mahalleye. Babası bilmem ne ormanlarında mühendis. Delikanlının annesi de dolgun kalçalarıyla fingirdek mi fingirdek. İki kadın çabucak ahbap oluvermişlerdi. Bu ahbaplık iki aileyi yaklaştırmış. Bankacının karısı genç öğrenciyle karıştırırken öğrencinin annesi de genç bankacıyla dışarıda birkaç sefer buluşmuştu. Genç bankacı cevap ver dedi karısına. Ben böyle bir hal etsem sen tahammül edebilir misin? Genç kadın Allah yazdıysa bozsun dedi. Asla. Ekledi. Değil böyle başkasına pezevenklik, seni duysam ki bir başka kadınla böyle böyle. Genç adamın aklından ormancının karısı geçtiği halde, tabii canım dedi, şerefli bir kadın. Kadının kafasından da genç öğrenci geçti ya, aldırmadı. Ne çıkardı? Nihayet gencecik bir öğrenci. Kocasından geri kalmadı. Şerefli bir kadın hiçbir zaman ne kocasının hovardalığına tahammül eder, ne de kocasının şerefinin ayakları altına alır, dedi. Ölmek daha iyi. Allah sen gösterme ya Rabbi. Peki teyze, ne yapacaksınız şimdi? Topal'ın karısı beni 3'ten 9'a boşadı dedi. Artık onun karısı değilim. Herhalde çekip ince suya kardeşimin yanına gideceğim. Bakalım. Genç kadın adeta sevinçli. Demek resmi nikahınız yoktu. Yoktu. Genç adam. Medeni kanun kabul edileli şu kadar zaman oldu hanım teyze. İnsan işini sağlamlamaz mıydı? Aman bre oğlum. Böyle adamla resmi nikah yapsan ki ne çıkar? Herif de ar, haya tertemiz. Yüzü bile kızarmıyor. Ben biliyorum yapacağımı. Yarın olsun, Hayrı da beraber gelsin. İlk işim, Nedim Ağa olacak Deyyus'un karısına her şeyi bir bir anlattıktan sonra çekip ince suya gitmek. Ah ne heyecanlı şey olacaktı demek. Genç kadın kocasına baktı ama aklından geçenleri söylemek değil, sezdirmedi bile. O da birlikte gitse de ünlü fabrikatör Nedim Ağa'nın evini yakından görse. Sanıyordu ki Nedim Ağa'nın evindeki eşya memlekette hiç kimsenin evinde olamaz. Böylesine zengin bir insanın evi elbette dayalı düşeli olacaktı. Kim bilir artık o stil kanepe, koltuklar, büfe, yemek masaları, halılar. Bir an kendinden geçti. Böyle bir ev olsun isterdi. Demek kantarcının karısı o zengin adamı avucunun içine almış, her arzusunu yerine getirtiyordu. Aşk olsundu be. Peki ama çok mu güzeldi bu kadın? Düşündü, uzun uzun düşündü. İki iri yeşil gözü zorlukla hatırladı ama bu yeşil gözler de pek öyle ahım şahım değildi. Topal'ın karısına kulak verdi. Herif ağa ama Hayatında kadın görmemiş ki. Demek bu yere batı sıcağı görünce vuruldu. 50'sinden sonra kart aşkı fenadır derler. Avucuna girdi ya, inek sağar gibi sağar de Yusuf. Genç kadın dudak büktü bu sözlere. İyi ederdi. Kendisine ev aldırır, dayatır döşetir, geçip kurulurdu. Doğrusu en uygun şeyi yapmıştı kadın. Ne diye 3.30 paralı kocasının kahrını çeksin? İnsan çekerdi evet ama adam ya çok genç yakışıklı olur da aşkından deli divaneye dönersin, o zaman başka. O zaman bile kocasını gerçekten sevdiği halde genç öğrenciyle aldatmıyor muydu onu? Sabaha kadar kocasının kolları arasında Nedim Ağa'yı düşündü. 50'nin üstündeymiş. Varlıklı olduğuna göre diri adamdı herhalde. Aman diri olmaması daha iyi. İnsanı örselemez. Kafayı vurur vurur yatar. Sen de dışarıda dilediğin gibi dilediğinle. Ah ben olsam kantarcının karısının yerinde. Demek ki kadının çoktandır alakası vardı. Nedim Ağa herifi suçüstü yakaladı. Arttırdı içeri. Maksadı kadının ona kalması. Bak boşanma davası açmış karı. Aferin. Yarın bir de ağaya nikah kıydırırsa. Kocasının kolları arasında adeta öfkeyle döndü. O kadar ki uyanık adam huylandı. Şadiye sertçe, ne var, uyanık mısın? Evet, ne var? Adam da birden sanki öfkelendi. Ne dikiliyorsun yani? Aman. Adam yatakta oturuverdi. Aman mı? Kadın geriledi. Uykum var, bırak beni. Odanın perdeleri mavi mavi aydınlanmıştı. Belliydi ki dışarıda hava bozuktu. Gene yağmur vardı besbelli. Hiç sevmezdi böyle havaları. Karyoladan atladı, gitti, perdeyi açtı baktı. Tamam, yağmur vardı havada. En iyisi giyinip yağmura tutulmadan bankanın yolunu tutmaktı. Bugünlerde hazır cari hesaplara bakan Necla da erken düşüyordu bankaya. Tatlı tatlı kaynatırlardı. Sahi dün öyle sözleşmişlerdi ya. Hatta kadın odacıya tembih etmişti yarım saat erken gelmesini. Çabucak giyindi. Genç kadın da istemeye istemeye kalktı. Karyoladan indi. Bugünlerde çok erken gidiyordu ama gitsin de varsın. O da şu karıyla evden çıkar, Nedim Ağa'lara birlikte giderlerdi. Nedim Ağa'nın evi, eşyalarını merak ediyordu kaç vakittir. Kahvaltı etmeyecek misin? Adamın aklına Necla sertçe, hayır dedi. Etmezse etmesin, üzülecek değildi ya. Saat 9'a doğru havanın hala yağdım yağacaklığı içinde evden çıktılar. Kadın akşamdan beri adam akıllı almış vermişti. Ne olursa olsun ağanın karısına her şeyi anlatacak, ondan sonra da arkasına dönüp bakmadan gidecekti. Aç mezarı yok ya diyordu. İki el bir baş içindir. İnce suda beni kim tanır? Tahtaya giderim, çamaşıra giderim. Kardeşimin karısı evet huysuzdur. Beni de burunlar ya, zarar yok. Hiç olmazsa el aleme pezevenklik yapan bir adamın karısı olmaktan kurtulurum. Bir an topalı hayal dedi. Kaşları çatıldı. Sanki topal karşısındaymış gibi utanmaz, arlanmaz dedi sesli sesli. Bankacının karısı sordu. Kim teyze? Bırak kızım dedi. Şu boyu devresici aklıma geldi de. Genç kadın merakla sordu. Şimdi ne yapmak niyetindesin? Hiç. Anlatacağım hanıma. Kocasını bellesin. Benim yuvam nasıl yıkıldıysa onunki de yıkılsın. Ben kadınlığımı yaptım. O da kadınsa kadınlığını göstersin. Doğru değil mi ama? Genç kadın adam akıllı heyecanlanmıştı. O da bunun gibi kadınlığını gösterir. Kocasından ayrılırsa ne olurdu? Adamın başını büsbütün boş bırakırdı. Nedim anında canına minnet. Sevdiği kadında pis cenabet diye geçirdi. Kokmuş karı. Koskoca ağayı avucunun içine alır. Milyonların üzerine akılsız. Dünyada sanki ondan başka kadın yok. Bu kantarcının karısı güzel mi teyze? Tanımıyor musun? Birkaç sefer görmüş olacağım ama bilmem, hiç dikkat etmedim. Güzelliği bassın. İğrenç yeşil gözleriyle. Kim bilir Nedim Ağa o gözleri mi vuruldu artık? Onu bunu bilmem. Bir kadına gençlik, güzellikten önce din, iman, ahlak, bir de namus lazımdır. Kendini bilen erkek güzelliğe değil, karısının namusuna tapar. Genç kadın içinden güldü. Bu yaş, bu suratla bundan böyle sana bu türlü düşünmek düşer. Sen ne dersen de her erkek karısında önce güzellik arar. Namusa gelince adamına göre değişir. Caddede bir faytona bindiler. Arabacı sordu. Nereye gideceksiniz? Nedim Ağa'nın evine. Nedim Ağa'yı da evini de bilmeyen yoktu şehirde. Arabacı dizginleri toparladı. Kamçısını hayvanların yeleleri üzerinde şaklattı. Dehey! Yağmur çiselemeye başlamıştı. Birdenbire bastırması pek mümkün. Yağmurdan alabildiğine kaçışanlar. Arabacı da hayvanları tırısa kaldırmıştı. Şehrin en büyük caddesinin hayvan pislikleriyle kirli parkelerinde beygirlerin nalları şakırdıyordu. Çeyrek saat sonra Nedim Ağa'nın bir eski Ermeni evi olan taş konağı önünde araba durdu. İndiler. Genç kadın arabacının parasını vermek istediyse de kadın mani oldu. Sen benim misafirimsin şekerim. Genç kadının kalbi hızlı hızlı atıyordu. Nedim Ağa gibi ünlü bir fabrikatörün eviydi az sonra girecekleri. Kim bilir nasıl dayalı döşeliydi. Karısı, kızı, çocukları. Onlar da kim bilir nasıl güzel güzel şeyler, nasıl giyim kuşam içindeydiler. Böylesine dayalı döşeli bir evin giyimi kuşamı yerinde insanlarına bu kılığıyla kim bilir nasıl kılıksız gözükecekti? Ya ayıplarlarsa, ya yukarıdan aşağıya bakıp dudak bükerlerse? Topalın karısı sokak kapısının demirden el biçimindeki tokmağını kuvvetli kuvvetli vurdu. Bu vuruşta bir laubalilik, bir çekinmezlik sezdi genç kadın. Nasıl olurdu? Koskoca bir Nedim Ağa'nın hanımıyla pek pek bir katip karısının senli benliği. Hatta bir çeşit saygısızlık. Koskoca bir ağanın kapısı böyle mi çalınırdı? Taştan kocaman bir kutuyu hatırlatan yapının yer yer yosun tutmuş, kararmış taşları. Toprağa olanca heybetiyle oturmuştu. Sımsıkı. Genç kadın bütün bunlara rağmen yapıyı gene de Nedim Ağa'ya göre bulmamıştı. Daha büyük, çok daha şatafatlı, hiç olmazsa birkaç kat düşünürdü. Tam bu sırada kapı açıldı. Erkek suratlı, kaba saba bir kadın, kalın, kapkara kaşları, hatta bıyığıyla sertçe baktı bir an. Sonra bu sertlik basit, alelâdelik dolu bir yumuşaklıkla gülümsedi. "Sen miydin kız?" Topalın karısı sessiz sessiz ağlayarak erkek suratlı kadının boynuna sarıldı, başladı. "Ablacığım, pamuk ablacığım, sormuyorsun halin ne, dirliğin ne?" diye. Genç kadın bu kadını evin hizmetçisi filan sanmıştı. Az önce yumuşayıp gülümseyen yüzü yeniden sertleşerek, "Tövbe, ne var?" Hala kadının boynuna kapanmış, "Ah sorma Pamuk abla, başıma gelenleri sorma. Gir içeri, gir de içeride konuşalım." Bankacının karısına yaban yaban bakıyordu. "Gel kızım, buyur," dedi. Genç kadın girdi, sokak kapısı loş bir koridora kapandı. Topalın karısının ağlaması bir perde daha yükselmişti. Acı acı, marsık, keskin bir sarımsak kokusu yüklü loş koridor havasında iki kadın ayaküstü hemencecik konuşmaya başladılar. "Ne var, ne oldu?" "Sorma ablacığım. Ah ben ne yapacağım şimdi? Allah'ım sen acı bana. Ya Rabbi." Omuzlarından tutup sarstı. "Kız ne oldu diyorum. Daha ne olsun ablacığım? Ah daha ne olsun? Senin dünyadan haberin yok. Ben ne halt edeceğim şimdi? Kimin haltlarını karıştıracağım? Bu yaştan sonra yakışır mıydı bana 3'ten 9'a boşanmak?" Nedim Ağa'nın karısı ellerini Topal'ın karısının omuzlarından çekti. Birer kuş ölüsü gibi ağır, kocaman ellerdi. Yanlara çaresizlikle düşmüşler, sarkmışlardı. "Nuri seni boşadı mı yoksa?" Kadın gene sessiz sessiz ağlayarak kadının boynuna sarıldı. "Boşadı ablacığım, boşadı." "Niye boşadı?" "Ne bileyim ben, boşadı işte." "Ağa evde mi?" "İçeride," dedi kadın. "Çağırın, kendine sorun. Boşadı işte. Geceyi bunlarda geçirdim. Eksik olmasınlar. Ya biliyor işte. Bunlar da biliyor. Boşayıverdi." Kadın bir şeyler sezmişçesine genç kadına baktı. Gözlerini yere indirdi, kaldırdı, yeniden kadına baktı. Kalın kara kaşları hınçla çatılıp açılıyor, bıyıklı dudağı oynuyordu. "Peki ama neden? Niçin boşamıştı? Deli miydi bu herif? Aralarından su sızmıyordu durup dururken. Ağa sebebini biliyor mu?" Kadın çok şeyler biliyor da açıklamak istemiyormuşçasına susuyor, usul usul ağlarken kadının sert yüzüne korkuyla bakıyordu. Bu bakışıyla, "Ah ablacığım, asıl işin başı o, yani ağa. Ağa senin kocan olan ağa değil mi zaten?" demek istiyordu. Kadın bunu sezerek hırsla döndü, koridoru geçti, sağdaki bir kapının önünde durdu. Beline dayalı yumruklarıyla içeride birisini öfkeyle, "Bu senin topal karısın ne diye boşamış?" diye sordu. Topal Nuri'nin karısıyla bankacının karısı korkuyla bakıştılar. Topal Nuri'nin karısı büyük bir suç işlemişçesine dudağını ısırmış, içeriden verilecek karşılığı bekliyordu. Göğsünde sanki kalbi durmuş, atmıyordu artık. Nedim Ağa oval gözlüğü, beyaz takkesi, bilekten büyümeli uzun paçalı donuyla oda kapısına sapsarı çıktı. Vay anasını, demek Topal Nuri karısını boşamıştı da karı da ahiret kardeşi pamukta soluğu almıştı. Yoksa sebep şu mesele olmasın, Şehnaz meselesi. Ya Şehnaz meselesi ise de kadın her şeyi biliyor, şimdi bir bir anlatırsa? Bir şey değil, iki oğlu da içeride, karyolarında uyuyorlardı. Duyarlarsa en çok da deli büyük oğlu ortalığı kırar geçirirdi. Anaları ya, Pamuk? Günlerdir içi alıp alıp veriyor, bu yüzden Şehnaz'a 4 elle sarılamıyordu. Topal'ın karısına usulca yaklaştı. Ne olmuş? Topal'ın karısı kendini tuta tuta, "Ağam," dedi, "kurban ağam, benim sizden başka kimim var? Bu yaştan sonra kardeş kapılarında gelin sümsüğü altında yaşayabilir miyim? Sen her şeyin iyisini biliyorsun." Nedim Ağa'nın aklı giderek elini havaya kaldırdı. "Neyi biliyorum, ne münasebet? Benim bildiğim bir şey yok ama durun bakalım, telaşeye vermeyin ortalığı. Şimdi gider sorar soruştururum, bu ne halt etmekmiş, eşek herif." öfkelenmişçesine döndü, kızgın bir kaplan gibi odasına giderken çok şeyler sezmiş karısı, belini dayalı kocaman yumruklarıyla arkasından bakıyordu. Nedim Ağa odasına girdikten sonra Topal'ın karısının yanına şüpheli şüpheli geldi, hışım gibi sordu. Demek bu da işin içinde. Topal'ın karısı korkuyla baktı. Her şeyi bir anda anlatmaktan sakınarak lafını çevirmek zorunda kaldı. İçinde olup olmadığını bilmem vallahi Pamuk abla. Ama her zaman ağanın yanında. Ağaya belki de bir şeyler anlatmıştır. Demek ağanın da bildiği anlatılacak bir şeyler var. Kadın karşılık vermedi. Başını önüne eğdi. Pamuk Hanım az önce kocasının girdiği odaya gitti. Sarı demirleri pırıl pırıl, kocaman bir karyolanın doldurduğu küçük bir odaydı. Nedim Ağa burada yalnız başına yatar, burada oturur, öğle akşam yemeklerini fazlaca kaçırdığı sıralar karbonatını içip burada geğirirdi. Pencerede kirli tül perdeler, duvarlarda halı biçimi seccadelerle, yerde mavi göbekli, ağır bir halının bulunduğu alelade bir oda. Kadın içeriye hışım gibi girdiği sıra Nedim Ağa titreyen elleriyle pantolonunu bacağına çekmeye çalışıyordu. Çabucak giyinip tatlı canını evden atmalıydı. Aksi halde karısı öğrenirse ki Topal, Şehnaz'ı Nedim Ağa'ya yapma yüzünden karısını boşamıştır. Pamuk evin içinde kıyametleri koparır, kafasında parçalanmadık çanak cömlek bırakmazdı. Üstelik oğulları da karışırlardı işe. Kim bilir, belki de kalkıp Topal'a giderler, işin iç yüzünü öğrenip Şehnaz'ı mehnazı. Bana bak kreşek, sen de mi bu işin içindesin? Yüzü kireç gibi karısına baktı. Ne işi? Topal niye boşadı avradını? Ne bileyim ben? Nedim, bana yalan söyleme. Şimdi gider onun sağlam bacağını da ben kırarım. Neye ne güveniyor o Topal it? Senden kuvvet cesaret ala ala neredeyse tepemize çıkacak. Ulan Nedim, buna bu kadar yüz verme. Başımıza çıkar, bir oyun getirir başımıza dedim. Sonunda 5 kuruşluk bir katip parçasına buzdolabı aldın, evini dayadın döşedin, yazdan yaza yayla. Var seninle onun arasında bir şeyler, var. Söyle nedir? Atlet fanilası, kısacık külotlarıyla biri ince, öteki küp gibi geniş iki oğlu da uyku dolu gözleriyle gelmiş kapıya dikilmişlerdi. Analarıyla babalarının çekişmesine bir zaman geriden baktılar. Vallahi bir şey yok Pamuk, dedi Nedim Ağa. Kadının kulağına söz girmiyordu. Var, bir şey var aranızda. Yoksa Topal it kendiliğinden bu avradı boşayamazdı. Deli mi bu? Avradını boşarsa kuyruğundan tutulup ip atar gibi fabrikadan atacağımı bilmiyor mu? Buna arka olan, kuvvet veren sensin. Söyle, ne var aranızda? Nedim Ağa'nın eli ayağı çözülmüş, tir tir titriyordu. Ulan ne işti bu be? Vay Topal, vay ahlaksız Topal. Ulan ben sana bunu böylesine dallandır mı dedim. Yok vallahi haberim yok karıcığım. İnkardan geliyorsun dedim. Bir şey varsa aranızda, kulağıma çalınırsa eve gelme. Bana görünme dedim. Allah'ın binbir ismi hakkı için seni yerde yurtta barınmaz ederim, bilmiş ol. Büyük oğlu odaya girdi, anasına sordu. Ne olmuş be? İri yarı kadın oğluna döndü, kışkırtırcasına bilmiyorum dedi. İşte babanız, işte siz. Sorun, öğrenin. Topal, avradını babanız yüzüne boşamamış olsa, Topal'ın avradı sabah sabah kalkıp gelmez. Çıktı gitti. Nedim Ağa, büyük oğluna yalvarırcasına baktı. Vallahi haberim yok oğlum, billahi yok. Avradını boşadığını bile şimdi duydum. Ne bilirim ben? Küçük araya girdi. Anam sana o Topal'a bu kadar yüz verme der dururdu. Ne diye kulak asmazdın? Bu sefer küçük oğluna döndü. Hemşerimiz yavrum, sonra çok da namuslu adam. Aranızda gizli bir şeyler olduğunu herkes söyleyip duruyor. Öyle değil mi ağa? Büyük oğlu hınçla bakıyordu. Sanki baba o, Nedim Ağa'da oğuldu da işlediği bir suç dolayısıyla dayak yemekten korkuyordu. Yok oğlum dedi. Allah'ın binbir ismi hakkı için. Yok aramızda bir şey. Tövbe vallaha, ne olabilir? Bu yaştan sonra bana ayıp değil mi? Bir şeyler sezen büyük oğlu. Ayıp olan nedir? Nedim Ağa büsbütün şaşaladı. Hiç yani. Yoksa? Ne yoksası? Aranızda avrat mavrat? Tövbe oğlum, ben abdestli oruçlu bir insanım. Gençliğimde yapmadım da. Tövbe vallaha. Şimdi gider onun ağzının içine. Deyyus. Avrat boşamakta ne demekmiş? Boşadığı kim sonra? Koskoca bir Nedim Ağa'nın avradının ahret bacısı. Hem de ince sulu. Hemşerimiz. El mi? Giyinmişti. Telaşlı odadan çıktı. Koridoru söylenerek geçti. Avrat boşamaka, ben onun ağzının tavanına deyyus. Kadınların ağlaşarak dertleşmekte oldukları soldaki oturma odasının önünde durdu. Sen hiç kaygı çekme bacı. Ben onun burnundan fitil fitil getirmezsem benden rezil yok. Tövbe, avrat boşamak. Yüz verdik Ali'ye, geldi kustu halıya. Sen hiç üzülme bacı. Sen benim gözüm, avradımın ahiret bacısısın. Bu ev senin evin. Beğendiğin odaya yerleş, minnet bile etme Topal'a. Elimiz uzun, kolumuz uzun şükür. Haydi hoşça kalın. Çıktı gitti. Pamuk Hanım nedense inanamıyordu kocasının bu işten habersiz oluşuna. Kart domuzun eli olmasa o topal it avradını boşayamazdı. Eli olmaya eli vardı ama ne? Sakın avrat meselesi filan olmasın. Öyle mi kız? Avrat meselesi ne olmasın? Topal'ın karısı bilmem dedi. Bu bilmem de işte de bir şeyler vardı. Büsbütün kuşkulanarak üsteledi. Bilirsin, söyle. Söyle ki ben onun Nedim gibi babasının ağzına. Vallahi bilmem Pamuk abla. Bilsem. Bu yaştan sonra onun köşeye çekilip elinde tesbih. Pamuk abla vallahi bilmem. Bilsem söylemem mi? Bir yandan da pişman olmuştu geldiğini. Bu kadının, bu soyca Nedim Ağa'dan çok üstün kadının pire için yorgan yakacağını biliyordu. Keşke o öfkeyle gelip açmasaydı. Kadın hala var var dedi. Bugün evden çıkmayacaktı güya. Tatar böreği istediydi de bol sarımsaklı olsun dediydi. Bir çalımına getirip ipi kırdı. Ona soracağım ben. O da kapısına gitti, seslendi. Ahmet! Büyük oğlu pantolonunu falan giymişti. Hazırlanıyordu, geldi. Buyur anne. Babanın peşini bırakma yavrum. O kart tekeden çok huylanıyorum ben. Masasının üstünde gene haplar, şişelerde ilaçlar çoğaldı. Allah o doktorla eczacının gözünü kör etsin. Bunu böyle azdırıyorlar ilaç vere vere. Git bak bakalım. Gideceğim. Onun için hazırlanıyorum ya. Genç adam bankacının karısına yiyecek gibi baktıktan sonra odasına gitti. Annesi hala söyleniyordu. Kart teke, azgın. Ben sana yapacağımı bilirim. Bankacının karısı hayretler içindeydi. Hiç böyle beklemiyordu koskoca fabrikatör Nedim Ağa'nın evini. Şu içinde oturdukları oda en biri. Az önce kahvaltı yapıldığı belli yuvarlak hamur tahtası, üzerinde kirli çay bardakları, peynir ekmek kırıntıları, kocaman bir çinko tasta pastırma çöbeni, doğranmış pastırmalar, yerlere saçılı ekmek ufakları. Pamuk abla! Ta içerlerden derinden derine yılışık bir sesti. Pamuk Hanım cevapladı. Ne var kız? Tatarın suyu büngül büngül kaynıyor. Geliyorum. Topal'ın karısına döndü. Kızlar tatar döküyorlar. Haydi biz de gidip yardım edek. Kalktılar. Bankacının karısı da hep birlikte mutfağa geçtiler. Bir yanda ocak, ocağın üzerine gerçekten de büngül büngül kaynamakta olan kocaman bir tencere, bir yanda bulaşık kaplar kalabalığı, mutfağın ortasına serili bir iplik çulun üzerine bacaklarını alabildiğini açmış, tatar böreği dökmekte olan hizmetçi kızla Nedim Ağa'nın çirkin kızı. Pamuk Hanım çıkıştı. Kız, tatar öylece duruyor daha. Kaç hizmetçi kız, patlak gözleriyle senli benli, şımarık, ne yapalım? Elimizden bu kadar geldi, bu kadar yaptık. Deli soyka, dedi kadın. Yardım edelim bari de çabucak bitsin. Topal'ın karısıyla çulun üzerine oturup işe giriştiler. Bankacının karısı bir kenara ilişmiş, hizmetçi kızın lüzumundan fazla iri, sarkık memeleriyle yılışıklığına dikkat ediyordu. Elinde olmayarak az önce yarı giyinik kapıya gelerek yiyecek gibi bakan ağanın büyük oğlunu hatırladı. Küçük oğlu da yetişkin sayılırdı. Bu memeler, memelerin sarkıklığı, yılışıklık. Kim bilir, belki de bu kart kız iki oğlanı idare ediyordu. Yanılmamıştı, böyle düşünmekle bankacının ki. Gerçekten de anasız babasız, yeryüzünde sahipsiz bir kızdı ki Pamuk Hanım memleketten gelirken birlikte getirmişti. Çünkü Nedim Ağa'dan çok sonra gelmişti Adana'ya. Nedim Ağa milli mücadeleden çok önceleri tuttuğunu koparan güçlü kuvvetli karısını babasının evinde bırakıp Çukurova'ya iner, delinmedik kabağa girer, üçün beşin yoluna bakar, kazandığı paralardan çok azını yer, çoğunu karısına yollardı. Kaynatası uzun yıllar güreş tutmuş, sonraları da varlıkları haraca bağlayıp aldığı haraçlarla geçinmiş bir Allah'ın gazabıydı. Babasına benzeyen güçlü kuvvetli Pamuk, kapı komşu bu gurbetçi oğlanı sevmiş, bir gece kaçıvermişti de. Pehlivan babası genç adamı az daha öldürecekti. Nasıl öldürmesin? Kızını halli malli birine vermek niyetindeydi. Olmamıştı işte. Olmayınca ne yapsın? Kadere rıza göstermiş ama Nedim'in de yakasını bırakmamıştı. Nedim'e kalsa Çukurova'yı ne diye insin, ne diye gurbet kahri çeksin, han köşelerinde sürünsündü. Babası da sağdı, anası da. Arkadaşları gibi duvar diplerinde barbut atar, kahvehane köşelerinde iskambil oynar, inen akşamla birlikte de vurur kafayı yatardı. Kayınbaba korkusundan onun zoruyla indiği Çukurova'da epey sefillik çektiyse de sonunda işte koskoca fabrikanın sahibi olup çıkmıştı. 13. ayrımın sonu sayfa 202.